Ayrım 15.
Sayfa 177. Hiçbir neden belirtilmeden uygulanan kısa süreli gözaltı sonradan başlarına bela ediliyordu. Kıçının bu nedenlerle görevine son verilmişti. Bu öğretmenlerin suçu neydi, yanlışı neydi? Ülkesinin daha iyi olmasını istemek, insanların biraz daha mutlu olmalarını düşünmek. Suçları buydu. Suçları kendi çıkarlarına bakmamaktı. Suçları duyarlı olmak, düşünmek, istemekti. İşinden böyle belirli bir nedene dayanmadan atılan öğretmenler ne yapıyorlardı? Nerede iş bulsalar karşılarına aynı sistem çıkmıyor muydu? Şimdi neredeydi onlar, ne yapıyorlardı? Neyle geçiniyorlar, nasıl para kazanıyorlardı? Yaşamak için neler yapıyorlardı? Hepsi de E tipi gençlerdi. Bu ülkede boyunlarına bir etiket takılıp açlığa mahkum edilen insanlar. E tipi gençler arasında üniversitelerden atılan öğretim üyeleri de vardı. Kamuoyunda 1402'likler denince akla gelen öğretim üyeleri. E tipi yaşamak. E tipi bir hapishane tipi olmaktan çıkıp da bir yaşama biçimini anlatınca deyim daha doğru bir yere oturuyordu. E tipi yaşamak hiçbir güvencesi olmadan yaşamaktı. Böyle yaşamak zorunda kalanlar için ne evinde oturmak güvenceliydi ne de bir yerde çalışmak. E tipi yaşayanlar her zaman gözaltına alınabilir, işlerinden her zaman atılabilir, haklarında her zaman bir soruşturma başlatılabilirdi. Bunların hiçbiri olmayabilirdi de. Asıl olan güvensiz yaşamaktı. Bütün bunların olabileceğini bilmek, bunu hiç unutmamaktı. Yaşanan uygulamalara göre birisi hiçbir şey söylemeden gözaltına alınabilirdi. Gelirler ve alırlardı. Sonrasını kimse bilemezdi. Bilse de soramazdı. Sorsa da yanıt alamazdı. Ortada tek sözcük kalırdı, gözaltında. Gözaltından sonra ne olacağı da belirsizdi. En iyi olasılık hiçbir şey söylenmeden salıverilmekti. Bu durumda kimseye bir şey sorulamazdı. Ben neden buraya getirildim? Ne oldu da ben burada günlerce kaldım diye acemi sorulara verilecek en iyi yanıt, hadi şimdi git de Allah'ına şükret olurdu. Gözaltında sıkıştırılmak vardı, işkence vardı, sorgu vardı, bir yere atılıp bırakılmak vardı, sonunda tutuklanmak vardı. Tutuklanıp günlerce, haftalarca, aylarca yattıktan sonra yargıç karşısına ilk çıkışta salıverilmek olabilirdi. Bu durumda da kimseye sorulacak bir şey olmazdı. Ben bu kadar süre neden içeride yattım, kim verecek bunun hesabını diye sormak, hiç anlamı olmayan bir soru sormak olurdu. Bu durumda çıkanın, aman bu kadarla kurtuldum bir daha olmasın demesi, her şeyden elini eteğini çekmesi beklenirdi. Gözaltına alınıp, sonra tutuklanıp, aylarca yıllarca yargılanıp beraat edenler de olurdu. Bunların da sonunda beraat ettiğime göre işte suçsuzmuşum. Şimdi ben bunca yatışımın hesabını kimden isteyeceğim demesi de yararsızdı. Bu hesap kimseden istenmez, başa gelenin çekilmesi kuralınca bundan sonrasına bakılırdı. Geçen geçmiş olurdu. E tipi yaşamaktı bu, kolay değildi. Her şeye hazırlıklı olmak, her şeyin olabileceğini bilmek gerekirdi. E tipi yaşayanlar öğrenci olabilirdi, sanatçı olabilirdi, yazar olabilirdi, çevirmen, tiyatro sanatçısı, sinema sanatçısı, gazeteci, işçi, memur, öğretim üyesi, öğretmen, işsiz, doktor, avukat olabilirdi. Şu olabilirdi, bu olabilirdi, öteki olabilirdi, biriki olabilirdi. Sen olabilirdin, ben olabilirdim, o olabilirdi. Asıl olan güvensizlikti. Kuşku sözcükleri. Senin bildiğin gibi değil. Her toplumun kendine özgü kuşku sözcükleri vardır. Kuşku sözcükleri pek üzerinde durulmadan söyleniveren ama toplumun yıllar boyunca edindiği birikimin belki de bilinç dışına yansımış izlerini taşıyan sözcüklerdir. Açık toplumlarda bu sözcükler azalır, kapalı toplumlarda çoğalır. Konuşmaya, tartışmaya, açıklamaya alışkın olmayan toplumlar kuşku sözcükleri üretir. Bunları kullanmayı öğrenir. Burada bir ön kabul mekanizması vardır. Neredeyse otomatik olarak işler ve olayı merak eden insanı durdurmaya yeter. Zaman zaman bunları düşünmüşümdür. Senin bildiğin gibi değil. Yukarısı böyle istiyor. Bu işte bir iş vardır. Sen bu işe karışmasan iyi olur. Bu iş karışık. İşin içinde iş var. Bunların hepsi de kapalı toplumun kuşku sözcükleridir. Dikkat etmişimdir. Bu sözler söylendikten sonra kimse bir şey söylemeye cesaret edememiş, dinleyenler susmuş ve artık soru sormamışlardır. Oysa açık bir toplumda bu sözlerin hiçbirisi orada bırakılmaz. Şu haklı sorular sorulur. Neymiş o benim bilmediğim? Yukarısı kimlermiş, neden böyle istiyormuş? Bu işte ne iş varmış bakalım? Ben bu işe neden karışmayacakmışım? Bu işin karşılığı neredeymiş? İşin içinde ne iş varsa biz de bilelim. Bu sözcükler, bu sözcüklere karşı davranışlar bir toplumun açık mı kapalı mı olduğunun testleridir. Kapalı toplum, kuşku sözcüklerinin bulunduğu, kullanıldığı, buna karşı kişilerin suskun kaldığı, duraksadığı toplumlardır. Açık toplum, kuşku sözcüklerinin bulunmadığı, bulunsa bile kullanılmadığı, kullanıldığı zamanda karşı çıkıldığı, kişilerin buna karşı harekete geçtiği toplumlardır. Bu testi kullanarak bizim hangi tür toplum olduğumuzu anlamamız olanaklı değil mi? E tipi olmamak. Kuşku toplumlarında ve baskı dönemlerinde birçok insan kendisini E tipi olmadığını ileri sürerek savunur. Kendisinin hiçbir şey yapmadığını söyler, hiçbir işe karışmadığını yineler, suçsuz olduğunu yerli yersiz anlatır. Bu davranışlar bir yandan da bir şey yapanları, bir işe karışanları, suçlananları dolaylı yoldan suçlamaktır. Joseph Lenz, Suçsuzluk Çağı adlı tiyatro oyununda suçsuzluk, suçluluk temasını işler. Baskı ve terör dönemlerinde ben suçsuzum diyerek kendilerini kurtarmak isteyenlerin baskı ve terörü nasıl destekçi olduklarını anlatır. Lenz, suçsuzluk, suçlu diye tanımladığı bu davranışla insanların asıl karşı çıkmaları gereken baskı ve teröre boyun eğerek buna karşı çıkanları suçladıklarını, asıl suçun da bu olduğunu anlatır. E tipi olmamak belirgin nitelikler taşır. Hiçbir şeye karışmamak, hiçbir şeye katılmamak, hiçbir kuralı tartışmamak, hiçbir şeyi sormamak, hiçbir şeyi konuşmamak, hiçbir şeyi düşünmemek, hiçbir şey olmamak ya da hiç olmak. İnsanın kendini insan yapan özelliklerden vazgeçerek yaşaması elbette insanın kişilik açısından gerilemesidir. İnsanı bitkilerden, hayvanlardan ayıran özellikler bilişsel davranışlar değil mi? İnsanın bu tür davranışları reddederek yaşaması kendini güvensiz ortamda korumak amacına yöneliktir. Ama bu koruma davranışı öyle yerleşir, giderek insana egemen olur ki artık insan hiçbir şey düşünmemeyi benimser. Böyle bir duruma gelen insanda düşünmeden, okumadan, konuşmadan, tartışmadan, karşı çıkmadan yaşamayı öğrenir. Böyle yaşamaya şartlanır. Burada asıl suçlu insan değildir. İnsanı böyle yaşamaya iten baskılardır. İnsanın da kuşkusuz baskılara karşı çıkmamak suçu vardır ama asıl suçlu olan baskı ortamını görmemek, önemli bir haksızlık yapmak, insanı anlamamak olur. E tipi olmamak insanı kurtarmaz. Tersine insanı insan olmaktan çıkarır. Onu oksijen kullanan, karbondioksit çıkaran, beslenen, dışkılayan, yürüyen, oturan, uyuyan bir canlı durumuna indirger. Kuşku toplumu insanı insan olmaktan çıkarır. MÇ olayı. MÇ olayı diye bilinen olay, ülkemizde gençlerin ne denli baskılara nasıl acımasızca uğratıldığının kanımca artık simgeleşmiş örneği. Olay basında çok işlendiği için bugünlerde iyi bilinmektedir. Ama gelecekte de anımsanması için özetleyelim. 13 yaşında bir öğrenci olan MÇ, okulunda komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınır. Okul müdürü kendi okulunun öğrencisine ihbar etmiştir. Olay basın tarafından ele alınır, ayrıntılarıyla işlenir. MÇ Almanya'da yetişmiş bir Türk çocuğudur. Orada kazandığı özgür davranışların burada geçerli olmadığını henüz öğrenememiştir. Aslında komünizme bildiği, inandığı da yoktur ama kızdığı okul müdürünün çok kızacağını bildiği bir iş yapmış, okulun duvarına orak çekiç resmi çizmiştir. Okul müdürü gerçekten de çok kızmış, öğrencisini de komünizm propagandası yapıyor diye ihbar etmiştir. Bundan sonrası öğrenci MÇ için büyük bir karabasan olarak yaşanmıştır. Tutukluluk günleri, duruşmalar, soruşturma tutanakları, iddianameler, suçlanmalar, istenen cezalarla dolu günler yaşanmıştır. Bu arada MÇ adli tıbba gönderilmiş, ceza ehliyetine sahip olup olmadığı araştırılmıştır. Olay günlerce izlenmiş, konu üzerine yazılar yazılmıştır. Bu arada tahliye edilen MÇ'nin okulunda öğrenime devam edemeyeceği, başka bir okula gitmesi bildirilmiştir. Resmi tutumun böyle belirmesi yeni bir darbe daha olmuştur. Sonuçta MÇ beraat etmiştir ama bunun gerekçesi de çocuktur, daha aklı böyle şeylere ermez, şimdi ceza vermeyelim, aklını kullanmayı da öğrensin biçiminde olmuştur. Öğrencilerin komünizme karşı sıkıca korunmasının örnekleri daha önce de vardı, sonra da olmuştur, belki daha da olacaktır. Ancak MÇ olayı öyle bir simge olmuştur ki sonradan Denizli'de 3 öğrencinin suçlanmasına ilişkin haber Denizlili MÇ'ler diye basında yer alacaktır. Bence de MÇ olayı bir öğrencinin başına gelmiş bir iş değil, bütün öğrencilerin karşı karşıya olduğu bir tehdittir. Öğrencinin adı da artık çok önemli değildir. MÇ'nin asıl adı Melih'tir. Ama bu pekala Mehmet de, Metin de, Muammer de, Mesut da olabilir. Hatta Ahmet, Ali, Celal, Rıfkı, Zekeriya da olabilir. Bu olayda bütün topluma yönelmiş bir tehdit vardır. Görülmesi gereken de budur. Olay pedagojik yani eğitim bilimsel açıdan da, psikolojik yani ruh bilimsel açıdan da cinayetle eşdeğerdir. Burada işlenen cinayette bir gencin hayatı değil, kişiliği öldürülmektedir. Aslında kişilik cinayetleri diyeceğimiz bir konunun ayrıca işlenmesi gereklidir. Kişilik cinayetleri, yetişmekte olan bir gence karşı işlendiği zaman daha da dikkat çeken, hiçbir iz bırakmayan, faili bilinmeyen, merak edilmeyen, bulunmayan bir cinayet türüdür. İşin ilginç yanı, kişilik cinayetlerinin iyi niyet adına, sevgi adına, onu koruma adına, onun geleceğini düşünme adına, yurtseverlik adına yapılmasıdır. Kişilik cinayetleri toplumda saygın yetkili kişiler tarafından işlenir, çoğu zaman da övgüyle, destekle karşılanır. Kişilik cinayeti eğer tam bir başarı elde edilirse, kişinin kişiliğini öldürmekle sonuçlanır. Kişinin ölen kişiliği yeni bir kişilikle değiştirilir ve operasyon tamamlanır. Eğer kişinin kişiliği öldürülemezse, hiç değilse yaralanması, berelenmesi sağlanır. Böylece sakatlanmış kişilik denilen bir sonuç elde edilir ki bu da önemli bir şeydir. Kişilik cinayetiyle elde edilen sonuçlar dikkatle izlenmelidir. Bu saldırıya uğramış ve kişiliğini yitirmiş kişi bundan sonra yapacaklarına başlangıç olarak şu soruyla başlar. Yapabileceğim ne yanlış değildir? İşte bu, ne yanlış değildir sorusu. İnsana doğru yerine yanlışı aramayı öğretir. Önce yanlış bulunacaktır, sonra bu yanlışlar akla iyice yerleştirilecektir, sonra bu yanlışı anımsatan, ona benzeyen, ona benzetilebilecek, hatta ona benzetilmek olasılığı bulunan her şeyden uzak kalınacaktır. Yanlışlar sürekli kötülenecek, onu yapanlar ya da yapma olasılığı bulunanlar, hatta yapma niyetini taşıdığından kuşku duyulanlar kötülenecek, onlara şiddetle karşı çıkılacak, böyleleri düşman kabul edilecektir. Giderek yanlış yapma korkusu iyice yerleşecek, doğrunun ne olduğu unutulacaktır. Doğruyu aramanın hiçbir yarar getirmeyeceği anlaşıldığı zaman, doğrunun ne olabileceğini düşünmek bile zararlı bir eylem sayılacaktır. Doğru diye bir şeyi düşünmenin yanlış olduğu iyice öğrenilince, belki de doğru diye bir şeyin hiç olmadığı akılda tutulacaktır. Böylece kişinin doğruyu araması, doğru diye bir şeyin var olacağını düşünmesinin bile ne kadar yanlış olduğu bilinecektir. Bu başarı aşamasına gelenler artık doğruların kendilerine büyükler, yetkililer tarafından söyleneceğini kabul edecekler, kendilerinin yanlışlara karşı korunmasının tek yolunun bu olduğunu öğreneceklerdir. MÇ olayının önemi buradadır. MÇ hem çocuk olduğu hem de Almanya'da yetiştiği için bu gerçekleri zamanında öğrenememiş, kendisi ve burası için zararlı biçimde özgür olarak yetişmiş, düşündüğü ya da düşünmediği şeyleri söyleyebileceğini sanmış, cezasını da görmüştür. Bu durumun bütün öğrencilere, bütün gençlere ibret olması beklenmektedir. Böylece onlar da MÇ örneğine bakmalılar. Neme lazım, başıma ne geleceği belli olmaz, iyisim hiçbir şeye karışmayayım diyerek konuşmamayı, hatta düşünmemeyi öğrenmelidirler. Büyükler onlara bu konuda sen ne düşünüyorsun diye sorsalar bile ne olur ne olmaz diyerek susmaları en doğru yoldur. Eğer bir şey söylemek zorunda kalırlarsa siz zaten doğrusunu söylediniz demeleri de olanaklıdır. Önce yanlış yapmamayı öğren özdeyişi de gerçekçi bir slogan olarak bütün okulların girişlerine asılmalı, sınıfların duvarlarına konulmalıdır. Yanlış olmayan doğru olabilir özdeyişi de öncelikle yanlışın belirtilmesi açısından iyi bir pedagojik yani eğitimsel yöntem sayılmalıdır. Böylece özgür düşünen insanlar yetişmez ama yanlış yapmayan vatandaşlar yetişir ki eğitimin temel ama bir türlü söylenmeyen amacı da budur. Söylenmeyenler söylenenlerden daha önemlidir. Bu da ülkemizde yaşadıkça daha iyi anlaşılan, yararlı bir özdeyiş olarak öğrencilere iyice anlatılmalıdır. İleride nasıl olsa söylenenlere önem verilmemesi öğrenilecek, söylenmeyenlerin asıl uygulananlar olduğu anlaşılacaktır. Ama gençlik yıllarında yanlış yapıp da ezilmemek için daha öğrenimin başında bunların belirtilmesinde çok yararlar vardır. Ülkemizde yaşayan hukukun temel ilkelerini de öğrenci gençlere zamanında öğretmenin büyük yararlarını göz ardı etmemek gerekir. Böylece söylenmeyen söz suç olmaz ilkesini iyice belirtmek gerekir. Düşünülmeyen düşünce suç değildir özdeyişi de yaşayan hukukumuzun önemli bir ilkesi olduğu için onu da gençlerimize hayat boyu yararlanacakları bir öğreti olarak anlatmakta yarar vardır. Aslında MC olayı bütün bunları anlatmaktadır. Ama yine de bu örneği açık biçimde algılamayanlar için özel bir düşünmeme, konuşmama, karışmama eğitimi yapılması gerekli sayılmalıdır. Hele de aile suçluluğu açısından kuşkulu durumda olan kişi adları taşıyan gençlerin bu eğitiminden daha dikkatle geçirilmesi yararlı olabilir. Devrim, eylem, özgür, barış gibi ailenin suç niyetini belirten adları taşıyan gençlerin biraz daha dikkatli olmaları yararlıdır. Belki onlara özel bir uyum eğitimi verilmesi bile düşünülebilir. Aslında bu adları taşımakta olan çocukların da günahı yoktu. Ama nice dönemler geçti de bu adları koyan aileler sorguya çekilmedi. Oysa bu aileler sorguya çekilmeli, nice güzel adlar dururken neden tutup da bunları çocuklarına verdikleri anlaşılmalıydı. Bu suçun da nasıl olsa birkaç maddede bulunup cezası kesilirdi. Neyse, olmadı, belki başka sefere. E tipi gençlik demiştik değil mi? E tipi aile de var, işte. Eğitim ama niçin? Yıllarca okullara gideriz, sınavlara gireriz. Bir sınıf biter, yeni bir sınıf başlar. Okul dönemi hayatımızda nedenle önemli bir yer tutar. Sık sık eğitim seferberlikleri yapılır. Eğitim toplantıları düzenlenir. Daha anlaşanlı olması istenirse şuralar toplanır, tartışılır, konuşulur, beğenilir, beğenilmez. Ama bir günden bir güne kimsenin aklına şu soru gelmez. İyi de niçin? Doğrusu benim de aklıma böyle bir soru gelmemişti. Bir gün 15 yaşında bir çocuk bu soruyu bana sorana kadar. Erkin öyle demişti. Neden hepimiz yıllarca bu okullarda okuyoruz? Şaşalamış, hemen bir yanıt bulamamıştım. Neden mi? Neden olacak, okumak gerekirdi ondan. Okullarda okuyup dünyayı öğreniriz. Öyle ya, okumasaydık tarihi nereden bilecektik? Ya coğrafyayı? Okumak kültürlü insanlar olmak için gerekli. Sonra meslek edinmenin gereğidir okumak. Meslek sahibi olmazsak nasıl para kazanırız? Okumak her şey için şart. Nereden geldi aklına bu soru? Doğrusu verdiğim yanıttan pek memnun olmamıştım ama ne söyleyebilirdim ki? Bir yandan da şaşkınlığım sürüyor, nasıl olup da böyle bir sorunun aklıma bile gelmemiş olduğunu anlamaya çalışıyordum. Ama Erkin işin ucunu bırakmamıştı. Demek ki para kazanmak için okumak şart, öyle mi? Evet öyle, neden soruyorsun? Para kazanmak mı istiyorsun? Doğrusu sorum biraz saçma olmuştu ama bir kere sormuş bulunmuştum. Erkin güldü. Evet, para kazanmak istiyorum. Hem de çok para kazanmak istiyorum. Bunun için nerede okumam gerekiyor? Çok para kazanmak mı istiyorsun? Onun pek okulu yok. Neden okulu yok? Çok parayı nasıl kazanabilirim? Çok para kazanmak istiyorsan iş biraz değişir de ondan. Bunun için en iyi yol ticaret. İyi ya, ben de ticaret okuluna giderim. Ticaret okullarında ticaretin nasıl yapıldığı pek öğretilmez sanırım. Ticaretin işlemleri öğretilir. Yani ticaret yapmak istiyorsan ticaret okuluna gitmek yetmez. Para gerekir. Bir de ticaret zekası derler. Ben de pek bilmem ya. Peki ticaret yapmak için okullarda okumak gerekli mi? Sanmıyorum. İsteyen herkes ticaret yapabilir. Ama okumanın da herhalde yararı vardır. Çok para kazanmak için okumak pek gerekli değil galiba. Sanırım doğrusu buydu. Eğitimin erdemlerini sayıp dökeyim derken kendimi çıkmaza sokmuştum ama ne yapabilirdim ki? Çok para kazanmak için okumak gereksizdi bile. Bunca yıl okuduktan sonra bunu görmek bana çok acı geliyordu. Göz ucuyla baktım, Erkin hafifçe gülümsüyordu. Ah bu yeni yetmeler. Erkin gülümsüyordu ya dayanamadı. Meslek sahibi olmak için okumak gerekiyor değil mi? Evet, bak para kazanmak için değil ama meslek sahibi olmak için mutlaka okumak gerekiyor. Mimar olacaksan, doktor olacaksan, avukat olacaksan mutlaka okuman gerekiyor, doğru. Ama olamıyorsun ki. Nasıl olamıyorsun? Liseyi bitireceksin, sonra üniversite sınavlarına gireceksin, fakülteyi kazanacaksın, istediğin mesleği elde edeceksin. Olamıyorsun, ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Liseyi bitiriyorsun, tamam. Üniversite sınavını kazanma şansın kaç? Onda bir. Liseyi bitiren 10 kişiden bir kişi üniversiteye giriyor. İstediğin fakülteyi kazanma şansın da yine onda bir diyelim. Kazanma şansın oldu mu %1? Kazandın diyelim. Senin istediğin meslek bakalım yapacağın en iyi meslek mi? İnsan mesleğini kendi yeteneğine göre mi seçiyor? Bir ölçüde öyle olması gerekir. Neye göre seçiyor sen biliyor musun? Hayır, ben bilmiyorum. Siz bilirsiniz diye sordum. Ben de bilmiyorum. Doğruydu. Ben de bilmiyordum. Siz biliyor musunuz? Erkin, bu soru nereden geldi aklına? Sonradan mesleğini yapmayan çok insan gördüm de. Mühendis var, spor yapıyor. Hukuk okumuş, ticaret yapıyor. Mimar var, gazetecilik yapıyor. Bunlar neden istedikleri mesleklerin eğitimini yapmamış diye düşündüm de. Meslek seçiminde rehberlik yapılmıyordu ondan. Yine de insanın bir meslek sahibi olması gerekir, öyle değil mi? Bilmiyorum dedi Ergin. Ben de pek bilmediğimi sonradan düşündüm. Ama eğitimi savunmayı da bırakamazdım doğrusu. Eğitim kültür için şarttır dedim. Dedim ve hemen de pişman oldum. Öyle ya, eğitimi savunacağım derken Erkin'e yalan yanlış şeyler söylemeye ne hakkım vardı? Bugün kültür diyebileceğim ne varsa hepsini de okulun dışından öğrenmemiş miydim? Telaşla söylediklerimi düzeltmek istedim. Eğitim kültür için şarttır dedim ama aslında eğitim kültür için bir anahtardır. Sen bu anahtarı kullanmayı öğreneceksin, kültürünü zenginleştireceksin. Matematik öğreneceksin, tarih öğreneceksin, coğrafya, felsefe. Bunları öğrenmek ne işime yarayacak?